Ayrım 35.
Bunlara bir de Çetin Altan'ın anlattığı çocuğun macerasının bir kuşağın Çetin Altan kuşağının ortak macerası olduğunu, bu kuşağın Çetin Altan'ın anlattığı köşklerde yaşamasa da Çetin Altan'ın anlattığı kaynana, anne baba ilişkileri içinde yetiştiğini, hep yakınlığa, şefkate, aşka susamış olarak büyüdüğünü eklersek, kitabı özellikle benim yaşımdakilerin neden çok seveceğini açıklamış oluruz sanıyorum. İki ayrı çizgi üzerinde gelişiyor Büyük Gözaltı. Bir yanda bir işkence odasındaki tutuklu ve çevresi, bir yanda bu tutuklunun geriye dönüşlerle anlattığı çocukluğu. Ailesi, akrabaları, okul ve öğrenci çevresi, bitmez tükenmez sevgi arayışları. Büyük Gözaltı'nın başarısı bence bir büyük aileyi, bir büyük bürokrat aileyi de diyebiliriz. Bu ailenin iç ilişkilerini, yavaş yavaş yıkılışını, bu aile içindeki çocuğu, özlemlerini büyük bir ustalıkla vermesinde. Çetin Altan bu gerçekliği usta gözlemcilere özgü bir biçimde çok renkli ve canlı bir anlatımla çiziyor. Ayrıntılar, ayrıntılar. Roman ayrıntılarla oluşuyor. Ancak yaşamakla tespiti mümkün olabilecek ayrıntıları çok iyi kullanıyor Çetin Altan. İlk romanlar genellikle otobiyografik olur. Aynı şey Büyük Gözaltı içinde söylenebilir. Yoksa o kadar çok kişiyi birkaç satırla böylesine güçlü bir biçimde çizebilmek, kolay kolay ilk romanların üstesinden gelebilecekleri bir şey değil. Anne ile babaannenin ilişkileri, köşk hayatı, evlatlıklar ve hazin sonuçları, paşa baba, cici anne, Alman madamın köşkü ziyareti, içilen likör, Wilhelm'in heykelinin aranışı ve bulunuşu, çocuğun kerat cetvelini nihayet ezberleyişi ve paşa babanın omuzlarına çıkınca paşa babanın çıplak başında trompeta çalışı. Bunlar hem canlı kişileriyle hem yansıttığı toplumsal gerçeklikle kolay kolay unutulmayacak sayfalar. Kitabın son 100 sayfası aşağı yukarı hep çocuğun aşk arayışı ile geçer. Yıllarca yana kavrula kuduracaktım. Her gece bir kadınla yatabilmek için ve bir kadın bulamayacaktım. Sayfa 235. Çocukluğunda babaannesiyle babasından yakınlık ve sevgi görmek için annesinin kendini dövdüğü sanısını uyandırmak gibi hilelere başvuran çocuk, yatılı okulun büyük kısmına geçtikten sonra bu sevgiyi kızlarda bulabilmek için çırpınır durur. Bu sayfalar boyunca bir beyaz geceler duyarlılığı bütün sıcaklığıyla duyulur. Sonra büyük zaman atlayışlarıyla roman sona erer. Sanki Çetin Altan anlatmaktan yorulmuştur. Anlatmaktan yorulmaz ya, neyse. Ve romanı birden bitirivermiştir. Roman iki ayrı çizgide gelişiyor demiştim. Öteki çizgi çocuğun tutuklu olarak bulunduğu bir oda. Odanın önünde bekleyenler, sorguya çekenler. Çetin Altan romanında çocuğun gelişmesini sürdürmediği için, çocuğu lise yıllarında bırakıp romanını sona erdirdiği için çocuğun nasıl olup da buraya girdiği anlaşılmıyor. Geceleyin geldiler, çantanızı hazırlayın dediler. Apar topar alıp getirdiler beni buraya. Neden getirdiler, niçin getirdiler, niye getirdiler bilmiyorum. Sayfa 58. Devamlı işkence kaygısı, geceleyin tutukluyu korkutmak için çalınan teypler, ölüme götürüyormuş gibi yapıp geri döndürmeler. Bir Kafka dünyası sanki. Sonra özellikle 172-176. sayfalar arasında çok insani bir biçimde saptanmış ruhsal durumlar. Ne var ki romanın bu iki çizgisi bir paralelin iki çizgisine benziyor. Kesişmiyor birbiriyle. Biri bir yanda gidiyor, öteki öbür yanda. Yani romanın bütünlüğü sağlanamıyor. Ayrıca Çetin Altan o büyük aileyi anlatırken ulaştığı başarı çizgisine ulaşamıyor tutukluyu anlatırken. Sık sık tekrarlar yapıyor. Soyut bir anlatımı gerçekleştirmek isterken sık sık basitlenebilecek oyunlar yapıyor. Araya sokuşturulan romana monte edilmek istenen tutuklu bölümü vücudun kabul etmediği bir yabancı organ gibi kalıyor. Gözaltı adı altında oluşturulmak istenen görüşte pek havada kalıyor. Sartre'ın cehennem başkalarıdır sözünde en açık ifadesini bulan bu görüş, romanda anlatılanlarla bir organik bağlılık kuramıyor. Romanın çizdiği dünyaya nüfuz edemiyor. Romanın kendi gerçeğinden çıkmıyor. Romana ekleniyor. Bunun için de bağdaşmıyor romanla. Daha önce de söylediğim gibi Çetin Altan'ın bu ilk romanının asıl başarısı o büyük aileyi, o çocuğu, o çocuğun yalnızlığını ve özlemlerini büyük bir ustalıkla anlatmasında. Sarı Traktör. Sarı Traktör'ü okuyunca anlıyorsunuz ki Talip Apaydın köye traktör girmesini istiyor. Traktörün yararına, gücüne inanmış. Bunun için köydeki ilkel üretim biçimini bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Sabırla toplanmış bilgiler, gözlemler birbirini kovalıyor. Sap çekimini, döven sürmeyi, tınaz savurmayı, saman çekmeyi, bunlardan başka pancar sulamayı, pancar sökümünü, pancar taşımayı bütün ayrıntılarıyla görüyoruz. Apaydın ilkel üretimin köylüyü nasıl yıprattığını, nasıl kahrettiğini belirtmek için anlatıyor bunları. İnsan gücünün nasıl harcandığını tekrar tekrar gösteriyor. Köye traktör girerse, ilkel üretimin yerini makinalı üretim alırsa, köylünün nasıl rahat edeceğini, ne kolaylıklara kavuşacağını gösteriyor. Talip Apaydın'ın bu romanla okurlarına söylemek istedikleri bunlar. Apaydın'ın bildirisini saygıyla karşılamak gerekir. Ama gerçekliği görüşü bana biraz eksik geldi. Apaydın köye traktör girmesi sorununu köy ağalarından birinin oğlu olan Arif, babası köyde varlıklı bir kimseydi, sayfa 4, gibi görüyor. Traktörün sağlayacağı yakın yararları görüyor. Bunu onların gözüyle görüyor. İlkel üretimin yerini makineli üretim alınca bunun gerektireceği ekonomik, toplumsal değişmelere hiç değinmemiş. Traktörle birlikte gelecek yeni sorunlardan habersiz görünüyor. Traktör sorununu görüşü varlıklı, aklı başında, çıkarını bilir köylülerin görüşünden ileri değil. Arif şöyle der. Yakup'un Ali harmanı bitirdi. 10 günde 500 lirada para kazanmış. Sayfa 25. Traktörün yararı konusunda Apaydın da bundan ötesine düşünmüyor gibidir. Oysa yazar köylülerin görüşüyle birlikte kendi görüşünü de bize iletebilmeliydi. İlkel üretim çok yıpratıcıdır. Köye traktör girmelidir. Traktörün yararları çoktur, büyüktür yolunda bir görüş pek genel bir görüş olarak kalıyor. İyi niyetli ama üstünkörü bir görüş olarak kalıyor. Talip Apaydın Sarı Traktör'de anlattığı gerçekleri roman gerçeği olarak görememiş. Sarı Traktör kişisiz bir roman. Kişisiz roman olur mu denecek. Ben de bunun için röportajla roman arası bir eser diyorum. Paradoks gibi gelecek ama bence Sarı Traktör'ün başarısız bir roman oluşu, Talip Apaydın'ın savunduğu düşünün doğru oluşu ile sözünü ettiği köy gerçeklerini çok iyi tanımasından ileri geliyor. Çünkü yazar roman yazmak için bunları yeter görmüş gibidir. Dışarıdan görülen bir gerçekliğin tıpkısını vermek istemiş. Vermiş de. Ama yetmiyor bu. Anlattığı kişilerin bir iç dünyası yok. İçleri dümdüz. Sarı traktördeki kişilerin görevi ya köydeki ilkel üretimi ya da Arif'in traktör tutkusunu göstermek. Bunun dışında bir kişiliklerini göremiyoruz onların. Yazar onların da bir iç dünyaları olduğunu gösteremiyor. Bunun için o kişilerin içleri Baza Okanamlıları gibi dümdüz. Ne yivleri var ne setleri. Romanı bitirince kişileri anımsamıyoruz da köyün ilkel üretim biçimini anımsıyoruz. Köye traktör girmesinin gerekli olduğunu anımsıyoruz. Talip Apaydın'ın anlattığı kişiler yok mudur köyde? Vardır. Öyle köylüler vardır, öyle öğretmenler vardır. Ama onların roman kişileri olabilmeleri için o kişilerin kişilikleri olması gerek. Yazarın onların kişiliklerine uygun olarak konuşturması, birbirleriyle, kendi kendileriyle çatışmaları içinde göstermesi gerek. Onları dışarıdan tanımakla yetinmemesi, kendi içinde de yaşatması gerek. Yoksa o kişiler bir takım düşünceleri ya da gerçekleri belirtmeye yarayan araçlar durumuna düşüyor. Okurken ha diyoruz, yazar burada döven sürmeyi anlatmak istemiş ya da pancar çekimini arabalarla yapmanın güçlüğünü belirtmek istemiş. Böylece traktörün sağlayacağı kolaylığı daha iyi anlayacağız diyoruz. İnsanların değil, hep roman olarak insanlardan ayrı görülmüş bir köy gerçekliğini görüyoruz. Köy yaşayışı ile kişiler bir bütün olarak verilemiyor. Çünkü köyü kişilerin içinden, kişilerin ilişkileri içinden görememiş Apaydın. Yani köye roman gerçekliği olarak bakamamış, bir gözlemci olarak bakmış sadece. Bir röportaj yazarı olarak, romanda önemli olanın örnekse öğretmen değil, öğretmen Ahmet olduğu, yani tip değil, kişi olduğu gerçeğine pek önem vermemiş. Sonra konuşmaların köy gerçekliğinden çok kişileri tanıtması gerektiğine de önem vermemiş. Bunun için Sarı Traktör röportajla roman arası bir eser olarak kalmış. Yarı yoldan ziyade röportaja yakın, yarı yoldan ziyade romandan uzak. Yalnızlar. Yalnızları Milliyet Yayınları 1977. Turgut Uyar'ın bir dizisindeki fiili değiştirerek tek cümleyle özetlemek mümkün. Çok içerdik, hep içerdik, içmekte bütün yaşadığımız. Erhan Bener de şöyle diyor. İçeceklerdi, yine içeceklerdi, hep içeceklerdi. Sayfa 294. Romanda en çok kullanılan fiil içmek. Kim bunlar? Durmadan içenler. Hepsi bir büyük kentten çıkıp gelmişlerdi buraya. Çevreleriyle uyum kuramamışlardı. Kendi dar dostluk çemberleri içinde birbirlerine benzer sıkıntılarını karşılıklı aynalar gibi birbirlerine baka baka çoğaltarak ne yapacaklarını bilememenin umutsuzluğu içinde eriyip gittiklerini duyuyorlardı. Sayfa 8. Nereden geliyor bu insanların sıkıntıları, çılgınlıkları, aptallıkları? Nevzat da, Necati de gerçekte bu kentin dünyasına yabancı insanlardı. Belki bütün sıkıntıları, bütün çılgınlıkları ve aptallıkları bu yabancılıktan ileri geliyordu. Bu insanlarla bir takım ortak yanları vardı elbet. Ama yine de Tarzan filmlerindeki beyaz ekvator şapkalı, kısa pantolonlu sömürgeci beyazlar gibi iyiliklerinde de, kötülüklerinde de bir kendilerine özellik, bir dıştan, bir üstten bakışları vardı çevrelerine. Bunca yıl bu kentteydi. Bu kentin insanlarından hangisiyle gerçek bir dostluk, arkadaşlık kurabilmişti? Terzi Nuri bile başka bir dünyanın insanıydı. Sayfa 288. Çevreye bu dıştan, bu üstten bakış, bu yalnızlık nereye götürüyor bu büyük kentlerden gelmiş insanları? Üsteğmen Galip ülserdi ama Galip sanki bir an önce ölmek istiyormuş gibi yapması gerekenlerin hep tersini yapmış, iki ay içinde midesini delerek bütün kanını boşaltmasını becermişti. Sayfa 24. Bir günde Savcı Şevket'in duruşma salonunda yüksek sesle Nazım Hikmet'ten şiirler okumaya kalkıştığını duymuşlardı. Hemen alıp götürmüşlerdi adamı. Manisa'da Deliler Hastanesi'ne kapatmışlardı. Bir süre sonra da orada öldüğünü duymuşlardı. Sayfa 25. Ya Fransızca öğretmeni Necati, fanilesinin üstüne yüreğinin çarptığını duyduğu noktanın üstüne kırmızı kalemle küçücük bir çarpı işareti çizdi. Yavaşça tetiği çekti. Sayfa 530-531. Bu yalnızlık, bu içki, bu tükeniş batağından kurtulmak mümkün mü? Nasıl? Nevzat kurtuluşu sevgide arar. Ölen karısının ardından dostu Necati'ye söyledikleri. Onda bizi saplandığımız bataklıktan çıkarabilecek tanrısal bir güç olduğunu düşünmüştük. Oysa zavallı küçük bir kızdı. Sayfa 459. Nevzat'ın mutluluğu, kurtuluşu sadece bireysel bir mutluluk, bir kurtuluş olmayacaktı. O yalnız kendisi için değil, hepsi için mutlu olmak zorundaydı. Onun başarısı hepsine umut verecekti. Başarısızlığı bir gün bu çıkmazdan kurtulmak için içlerinde besledikleri umudu kökünden kurutmak olurdu. Sayfa 80. Sonuç, durgun bir limana sığınmak isterken sığ yosunlu bir koyda karaya vurmuştu. Sayfa 225. Doktor Nevzat'ın kurtuluş girişimi hazin bir biçimde sona erer. Karısı Macide bir dış gebelik ameliyatında gözlerinin önünde ölür. Kentten gelen aydınlara kasabalarda kurtuluş ve mutluluk yoktur. Nevzat İstanbul'a döner. Romanın son sayfasında şunları okuyoruz. Yepyeni bir serüvene atılıyordu şimdi. Yaşamında bundan sonra ne olursa olsun Nermin somut olarak var olmayacaktı. Macide'nin olması kadar olanaksızdı bu. Nermin'in sevgisi bir başka sevginin ardında kalacak, onunla sislenecekti belki. Başka bağlılıklar, başka sevgi. Evet, şimdi gözüne olanaksız da görünse olabilir şeydi nesnel olarak. Sayfa 539. Erhan Bener'in başarısı, öyle sanıyorum, romancının asli görevinin ne olduğunu iyi bilmesinden kaynaklanıyor. Bireyleri anlatmak. Erhan Bener bireyleri anlatırken belirli bir tarihsel dönemin, 1945-1946 yılları çok partili dönemin başlangıcı. Kasaba gerçekliğini, bu kasabadaki büyük kent kökenli küçük burjuva ve aydınların çıkmazlarını da anlatmış oluyor. Bu gerçekliği, bu çıkmazları somutlaştırmak için kişilerine söylev çektirmesine gerek kalmıyor. Bireyi anlatmayı başlıca amaç belleyince romanı psikolojik gerçekliği olan insanlar dolduruyor. Her biri kendi özel yaşamlarıyla, sorunlarıyla, dünyaya ve insanlara bakış açılarıyla yaşayan insanlar. Bu Nevzat gibi, Macide gibi, Necati gibi, Nermin gibi, Terzi Nuri gibi, romanın önemli kişileri için ne kadar doğruysa, Macide'nin annesi ve ağabeyi gibi şöyle bir görünüp kaybolan kişiler için de o kadar doğrudur. Erhan Bener, Macide'nin ölümünden sonra anne ile ağabeyin eve girerek Macide'nin eşyalarını toplayıp götürmelerini nasıl ustalıkla anlatır. Yalnızlarda, Türk romanında az rastladığımız ustalıkta psikolojik saptamalar var. Bir iki örnek vermekle yetineceğim. Macide ölümüyle birdenbire yaşadığı zamankine oranlanamayacak bir önem kazanıvermişti işte. İnsan kolayca aldatabilirdi karısını. Bunun için pek çok bahane bulabilirdi. Ama ölmüş bir kadını aldatmak o kadar kolay mıydı? Sayfa 286. Şimdi o ölmüştü ve inanılmaz bir hızla o eski yaşamını yeniden elde etmişti. Sorun buradaydı. Ölüm ona o eski simgesel Macide'yi geri vermişti. Sayfa 439. Bu sevilen bir insanı yitirmekten çok daha başka bir şey. Bütün sevgileri yitirmek. Sayfa 458. Ama Erhan Bener'in her zaman bu kadar başarılı olduğunu söylemek güç. Kimi zaman bireysel psikoloji yerine harca alem sözleri sıraladığı da oluyor. Ve bunu oldukça sık yapıyor. Söz gelimi Nermin'in dedesinin öldüğünü söyler ve ardından tutamaz kendini. Ölüm yaşamaktan da büyük, önemli ve kesin bir olaydı diye başlar. Sen sanki yaşıyor muydun diye haykırmak geçiyor Necati'nin içinden der ve ardından başlar. Oysa yaşamanın ne demek olduğunu, yaşamın ne olduğunu hangisi biliyordu ki? Erhan Bener romanını geriye dönüşlerle geliştiriyor. Ne var ki Adalet Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi adlı romanı için söylediklerimi yalnızlar için de söyleyebilirim. Erhan Bener'in kişileri anlatmak için kullandığı geriye dönüşler gerçek geriye dönüşler değil. Klasik roman kişileri nasıl anlatılıyorsa Erhan Bener de öyle anlatıyor. Bu geriye dönüşler bir çağrışımın, bir anımsamanın yol açtığı geriye dönüşler değil. Ama Erhan Bener'in romanının kurgusu üzerinde çok iyi çalıştığı belli. Bunu bir örnekle, Terzi Nuri'nin kızı Adalet'in serüveni, açıklamak istiyorum. Sayfa 229. Taşlığa açılan mutfak kapısının sıkı sıkı örtülü durduğuna dikkat etti Necati. Bir an içeride biri var diye geçti aklından. Sayfa 300. Az sonra aşağıda bir takım başka sesler işitti. Yaban bir hayvanın homurtularını andıran sesler. Sayfa 308. Ve kolayca girdi genç kızın vücuduna. Soluk soluğa durdu. Beklemediği bir şeydi bu. Birdenbire uyanmış gibiydi daldığı düşten. Ölü gibi kımıltısızdı altındaki gövde. Nasıl dedi kesik kesik bir sesle. Kız değilsin sen. Sayfa 408. Terzi Nuri miydi acaba? Adaletin yüzüne baktı, kızın rengi sararmıştı. Olacak şey değildi bu. Terzi Nuri öz kızına. Sayfa 449. Dilsiz Musa'nın yumuşak tabanına sessizce basarak yanından geçtiğini sezdi. Sayfa 450. Kapı açılmış olmalıydı. Sayfa 466. Dükkanın alacağı aydınlığında bir gölge dolaşıyordu. Dilsiz Musa tezgahın üstündeki su dolu binlik şişeyi başına kaldırarak susuzluğunu dindirinceye kadar içti. Sayfa 497. Kapı ardına kadar açıldı. Önce Dilsiz Musa'yı gördü. Adalet yerdeydi. Çırılçıplaktı. Musa kızın üstüne doğru abanmıştı. Mutfağın odunla yanan kocaman kuzineli ocağı tütüyordu. Ocağın yanında musluk taşının dibinde su dolu iki kova duruyordu. Mutfağın gazete kağıdıyla kaplanmış penceresinin içine Adalet'in giysileri özenle katlanıp konulmuştu. Kenarı ezik hamam tası, kayışı kopmuş bir nalının yanında ters dönmüş. Özellikle şu son paragraf, Sartre'ın dil sanatçısı üzerine düşürdüğü ışıkla, verdiği ağırlıkla, sözcükleri değişik düzeylerde, birkaç anlama gelecek biçimde kullanan kişidir. Sözünü anımsatan paragraf, roman dili ve ayrıntı konusunda her zaman örnek olarak kullanılabilecek düzeydedir. Adaletin gönül rızasıyla Dilsiz Musa'ya teslim olduğu daha güzel anlatılamazdı. Yalnızlar gerçekten başarılı bir roman. Büyük kentlerden kasabaya gelen küçük burjuva aydınların dramını anlatan bir başka romanın adını anmakla yetinelim. Tarık Buğra'nın Dönemeç'te adlı romanı, Dönemeç'te de başarılı bir romandır. Erhan Bener'le Tarık Buğra'nın ayrı dünya görüşlerinin yazarları olmaları başarılı olmalarına engel değil. Tek koşul nesnel gerçeklere bağlı kalmak ve roman yazdığını unutmamak. Kaplumbağalar. Kaplumbağalar Türk köylüsünün yaratıcı gücüne inancın romanıdır. Hiç sürülmemiş, üzerinde ot çöp kalmamış, pur taşlarıyla dolu topraklarda bağ yetiştirenlerin. Urya gibi, düş gibi bir bostan yetiştirenlerin, bozkırın rengini değiştirenlerin romanıdır. Tozak köyü 60 kadar balçık evi, küçük avluları, gübrelikleri, çatma kapılarıyla bozkırın ortasında bir Alevi köyü. Köyden çıkan patika 101. kilometre taşının bulunduğu yerde Ankara yoluna eklenir. Cehennem gibi bir yaz, edebiyata girmemiş bir tabiat. Güneş tozak kırına kocaman bir ateş dağı gibi çöktü. Tozak kırı yanıyor. Taçları gonca iken solmuş gelin güvey otları, kuş ekmekleri, çoban çantaları, koyun gözleri tam takır kurmuşlardır. Bir deri bir kemik yılanlar, tarla sıçanları, emecenler, zavallı yeşilistan böcüleri, sinecek bir gölge, girecek bir delik arıyorlar. Kanları buhar olup uçmuş serçe kuşları ateşler içinde yanan toprağa düşüyor. Lokma lokma ölüyorlar. Toprak yanıyor. Sayfa 11. Tozak köylüleri yanan toprağın üzerinde tabiatla kavgaya girişirler. Kazmalar indikçe toprak güm güm ötüyordu. Kuru toprak tozuyordu. Burada asmalar yetiştirip o asmalarda mor salkımlar görmeyi hepsi istiyordu. Hepsinin içinde bu istek şaha kalkmıştı. İşte başlamışlardı. Sayfa 84. Kazarken ellerimiz patlamıştı. Doktorlar görse 3 ay lapor verirdi. Sayfa 351.